Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz. Hayırlı akşamlar bir kez daha. Hoş geldiniz programımıza. Ve bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Bir başka hikaye. Abdurrahman İslam anlatıyor. Üst başlığıyla Allah'a giden yol kapanmadı başlıklı Selman Tan'ın gerçekleştirdiği mülakatı sunacağız. Karıncayı bile incitmeyecek bir insan dediğinizde ilk aklınıza kim gelir diye sorulsa Abdurrahman İslam abidir diye cevap veririm. Rıza hali, uyum, şahsiyetinin temel vasfı olmuştur. Ağzından hiç olumsuz bir kelime çıkmış mıdır tahmin etmiyorum. Kaşları hiç çatılmış mıdır bilmiyorum. Biz onda her zaman gülümseyen bir yüz görürüz. Her zaman zarif, her zaman naziktir. Herkese değer verir ama kendisi her zaman mütevazıdır. Abdurrahman abi zamanımızın edep ve güzel ahlak numunelerinden birisidir. O dünyanın aldatıcı gayelerinin hiçbiriyle ilgilenmemiş, Allah yolunda yavaş yavaş menziline ilerleyen bir dervişdir. Maneviyat yolundaki sessiz kahramanlardandır. Hiçbir şey onun sükunetini, huzurunu bozamaz. Fakat o sakinliğin içinde çok kararlı bir hayat tarzı, çelik gibi bir irade vardır. Yani sırat-ı müstakim vardır. Yoksa Roma'dan çıkıp Türkiye'de yepyeni bir hayat inşa etmek mümkün olmazdı. Onu dinlediğiniz zaman bazıları İslam'la buluşabilmek için ne bedeller ödemiş demekten kendinizi alamıyorsunuz. Aynı zamanda İslam'ın onu nasıl bir insan haline getirdiğini görüyorsunuz. Haliyle örnek bir Müslüman olan Abdurrahman İslam abiyle yaptığımız sohbetten zannederim çok güzel hisseler çıkaracağız. Kendisine ailesiyle birlikte huzurlu bir hizmet ömrü niyaz ediyorum. Abdurrahman abi inşallah mülakatımız hayırlara vesile olur. Gençlere, bizden sonraki nesillere güzel mesajlar bırakırız diye ümit ediyorum. Sizi tanıyarak başlayalım mı? İsmim Abdurrahman İslam. İtalya'da, Roma'da 1949 yılında doğdum. Ailem koyu Katolik Hristiyan bir aileydi. Şimdi kalmadı ama eskiden İtalya'nın güney kısmında Katoliklik çok kuvvetliydi. Yani Sicilya'da ben oralıyım. Çocukken hayalim papaz olmaktı. Akrabalarımızdan rahipler de vardı. Yani ailede mistik bir hava vardı. Eski isminiz neydi? Giuseppe Seminara. Giuseppe İtalyanca'da Yusuf demek. Üç kardeşiz. Ben en küçükleriyim. Babam sanatkar bir marangozdu. Kilisenin gençlik faaliyetleri olurdu ortaokul ve lise yıllarında. Onlara katılırdık. Küçük yaşlarından itibaren dine karşı özel bir merakım vardı. Hep Allah-u Teala'yı merak ederdim. Gerçek Hristiyanlığı yaşamak nasıl sağlanabilir diye düşünüyordum. Bir batılı, bir Müslümanın düşünce yapısını, imanını çok zor anlar. Çünkü bir Müslüman için iman demek bir gerçektir. Müslüman için Allah-u Teala var veya yok diye tartışılmaz. Güneş var veya yok diye tartışılır mı? Bir Müslüman Allah'a iman noktasına böyle bakar. Ama bir batılı böyle değildir. Allah'ın varlığı meselesine felsefi bir düşünce olarak bakarlar. Çoğu dinin varlığını bir adet olarak kabul ederler. İlk gençlik yıllarımda bana böyle bir iman eksik geliyordu. Allah'ın varlığını daha çok hissetmek istiyordum. Mutlak bir hakikat ihtiyacım vardı. Bu hayat bir rüya değildi. O zaman bizi bir yaratan vardı. Ona nasıl ulaşabilirdim? Yavaş yavaş araştırmaya başladım. Ne zaman? Ortaokuldan itibaren diyebiliriz. Bazı arkadaşlarım da benim bu araştırmama katıldılar. Küçük bir grup oluşturduk, kitaplar okuyorduk. Hristiyanlık nedir, Yahudilik, Budizm, Şamanizm nedir diyerek okumalar yapıyorduk. Hatta bazı okuduklarımızı hemen uygulamaya sokuyorduk, yani ne hissedeceğiz diye. Sanıyorum niyetimiz bizi kurtardı. biz onun varlığını hissetmek istiyorduk. Biz Allah'a ulaşmaktan başka hiçbir şey istemiyorduk. Elhamdülillah Allah Teala belki de gayretimizden dolayı bizi sevdi. O kafa karışıklığının içinden çıkarıp aldı ve gerçekle buluşturdu. Kaç kişiydiniz? 6 kişiydik. Arkadaşlarınızdan Müslüman olan oldu mu? Yarısı imanın sınırına kadar geldi, orada kaldı. Biz 3 kişi Müslüman olduk. Diğer 2 arkadaşım hem Müslüman oldular hem de aynı manevi eğitimin içine girdik. Elhamdülillah. Allah Teala bizi kurtardı. Şimdi çocuklarım soruyorlar. Baba, lise yıllarındayken hiç kız arkadaşın eğlencen olmaz mıydı? Şimdi düşünüyorum, inanın o yıllarımda Allah'ı aramaktan başka hiçbir şey yapmamışım. Mesela kitap okumayı onu bulmak için yapıyordum. Yine lise yıllarındayken dağcılık yapıyordum. Dağcılığı sevmemin sebebi ise orada tefekkür daha kolay oluyordu. Manzaralar çok güzel oluyordu. Yüksek yerlere çıkıyordunuz. Yalnız kalıyordunuz ve belki Allah'la irtibat kurmak daha kolay olabilirdi. Aslında dağa gitmemdeki sebep ona ulaşmak için kendimi imtihana sokmaktı. O zaman öğrenci olaylarının çok sert olduğu dönemlerdi. Bazen sonunda ölüm bile olsa nasıl olacak diye polisle karşı karşıya gelirdim. Sınırlarda dolaşıyordum. Bir gün yine o lise yıllarımda tek başına Allah'ı bulmaya gideceğim diye karar verdim. Hiçbir arkadaşa haber vermedim. Yanıma çadırımı, tulumumu alıp dağa çıkmaya başladım. Akşam hava kararınca beni bir korku aldı. Söylemesi kolay ama o çocuk yaşınızda dağda tek başınasınız. Artık geri dönme imkanı kalmamış. Gece yolu şaşırma ihtimali çok yüksek. Burada bekleyeceğim deyip çadırımı oraya kurdum. Simsiyah bir geceydi. Dışarıda ay bile yoktu. Tulumun içine girdim. Gece boyunca dışarıdan vahşi hayvan sesleri geliyordu. Sessizlik ve karanlık sesleri daha korkunç hale getiriyordu. Ben şehirde büyümüş bir çocuğum. Öleceğim düşüncesiyle kalbim neredeyse ağzıma geldi. Bir şekilde uyudum. Gece yarısı uyandım. Ama o uyanma bambaşka bir şey oldu. Sanki başka bir aleme uyanmıştım. Özel şeyleri anlatmak zor ama sanki gökyüzü bütün yıldızlarıyla, bütün sonsuzluğuyla birlikte o tulumun içine girmiştim. Sonra kalbimin içine girdiler. Sanki Allah kudretinin küçük bir parçasını bana göstermişti. Bana sanki sen beni arıyorsun ama ben yanındayım, içindeyim diyordu. Sıcaklığını, sevgisini hissediyordum. O gece o tulumun içinde kendi kendime dedim ki, tamam, Allah Teala'yı buldum. Allah var ve tereddüdüm kalmadı. Bundan sonraysa ona gidecek yolu bulmalıyım. O sabah dağdan indikten sonra din araştırmalarımı daha kuvvetli bir şekilde yapmaya başladım. Batıda İslam 3. dünya dini olarak görülüyordu. Yabani hayatın, kabilelerin dini olarak bakılırdı. Tabii bu anlayışta Avrupalıların kendilerini diğer milletlerden üstün görme yönü de etkili oluyor. Ayrıca ırkçılık var ve İslam'a düşmanlık var. Yetiştirilmelerimizden dolayı İslam'ı araştırmayı hiç düşünmemiştim. Hristiyanlıkla, Yahudilikle ilgili araştırmalarımıza, okumalarımıza devam ediyorduk. Sadece teolojiye değil, bu dinlerin çıkışından itibaren ki serüvenlerini, dinler tarihini de okuyorduk. Bu dinlerde ilahi kaynakta olacağını düşündüğümüz doğru şeyler de bulduk. Aynı zamanda yanlış şeyler de bulduk. Bu durum İncil'in, Tevrat'ın aslının kaybolmasından ve içine insanların düşüncelerinin, sözlerinin girmesinden kaynaklanıyordu. Mesela Tevrat'ta peygamberler için öyle şeyler isnat ediliyordu ki bunu normal, namuslu bir insan bile düşünemezdi. Mesela İncil'de Hazreti İsa'nın söylediği bazı sözler vardır ki bunu kahvehanedeki insan bile söylemezdi. Roma kiliselerle doludur, gezerken görürdük. Mesela eski bazı kiliselerin girişinde şu ibare yazılıdır. Meryem Tanrı'nın annesidir. Bunları kabul etmek zordu. biz papazlarla konuşurken bu tür konuları sorduğumuz zaman cevap alamıyorduk. Çünkü onlara din konusunda zor soru sorulmaz, araştırma yapılmaz. Tarzları budur. Eğer çok üzerine giderseniz o zaman da bu bir sırdır diyerek kestirip atarlar. Oradaki din anlayışına örnek olması bakımından bir papazla olan konuşmamızı anlatayım. Kendisine 3 tane tanrı inancı size makul geliyor mu diye sorduğum zaman bana şu cevabı vermiştim. Elbette bir tanrı vardır ama onun dünya işleriyle çok alakası yoktur. Biz neden İsa aleyhisselamı tanrı olarak kabul ediyoruz biliyor musun? Bizim asıl tanrıya inanabilmemiz için öyle bir tanrıya ihtiyacımız vardır ki onun bir yardımcısı olsun ve o yardımcı bizim kendisine dokunabileceğimiz bir tanrı olsun demişti. Yani maddecilik batı düşüncesinin iliklerine işlemiştir. Yani maddeleştirip müşahhaslaştırması gerekiyor, öyle mi? Evet, batının Hristiyanlığı bile pozitivizmin etkisi altına girmiştir. Özellikle bugün. Üzerine bir de modernizm eklenince batı insanı artık sadece dünya için yaşar, dünya için düşünür olmuştur. Yahudilikte de akla mantığa sığmayacak birçok anormallikler, kendi peygamberlerine bile attıkları iftiraları gördük. Dolayısıyla bu dinlerde hakla batıl birbirinin içine girmişti. Biz bunları içinden çıkılamaz, halledilemez problemler olarak gördük. Bu arada lise bitmiş, hepimiz üniversiteye başlamıştık. Ben Roma Hukuk Fakültesi'nde okuyordum. Fırsat buldukça arkadaşlarla Roma'nın dışına çıkarak yüksek yerlerde toplanıp okumalarımıza, tartışmalarımıza devam ediyorduk. Mısır medeniyetini okuduk, temsilcisi kalmamıştı. Hint medeniyetini, Hinduizmi okuduk, bize bir din olarak gelmedi. İşte bu araştırmalarımız sırasında elimize Muhiddin-i Arabi'nin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, Feriduddin Attar'ın kitapları geçti. Onları okuyunca hepimizde bir hayranlık oluşmaya başladı. Ne buldunuz o kitaplarda? Tam da bizim aradığımız şeyler. Allah'ın büyüklüğü, sonsuzluğu, güzelliği o kadar güzel ve anlaşılır bir şekilde anlatıyordu ki biz sadece anlamakta kalmıyorduk, içimize bir ümit de doluyordu. Bize o büyük insanlar verdikleri mesajlarla sanki bilin ki ey gençler Allah'a ulaşacak yol kapanmadı, o yol devam ediyor diyorlardı. Okudukça sevgimiz, şevkimiz, heyecanımız artıyordu. Biz önce sevgi sarhoşu olmuştuk. İşin itikadi tarafı daha sonradan geldi. Biz diyorduk ki bu büyük insanların yolundan gidersek biz de onların hissettiklerini hissedebilir miyiz? Allah-u Teala ile böyle bir yakınlık kurabilir miyiz? Hatta kendi aramızda biz de onlar gibi olabilir miyiz diye konuşuyorduk. Ama bunun için önce Müslüman olmamız gerekiyordu. Bu İslam büyüklerinden sizi en çok hangisi etkiledi? Her birisinde farklı güzellikler vardı. Hazreti Mevlana, Muhiddin Arabi size zengin bir ruh dünyası sunuyorlardı. Daha sonraları Yunus Emre'nin şiirlerini okurken kendimi şırıl şırıl akan bir nehrin üstünde hissediyordum. Ama ilk dönemlerimde beni en çok etkileyen İmam-ı Gazali Hazretleri oldu. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tarzı bir batılının mantığına daha çok uyuyordu. Onda her şey daha netti, felsefeci değildi ama akla takılabilecek sorulara akli cevaplar veriyordu. Türklere karşı ilk sevgim de İmam-ı Gazali vesilesiyle olmuştur. İmam-ı Gazali eski Türkleri anlatırken diyordu ki, her kavim tapacak tanrı ararken bir yoldan gidiyordu. Kimisi büyüklüğün önünde eğiliyordu, kimisi korktukları bir şeye tapıyordu. Türk toplumuysa sevdiği, güzel bulduğu şey neyse ona tapıyordu. Ben kendi kendime, demek ki Türk toplumu güzelliğe meftun olan bir toplum, sevmeyi önceliğine alan bir toplum dediğimi hatırlıyorum. Hayatınızın kararını verme anı ne zaman oldu, nasıl gerçekleşti? Karar demek yanlış olur, estağfurullah. İmanımı bana Allah verdi. Üniversiteyi bitirip iş hayatına geçmiştim. Yaşım 26 olmuştu. Takriben arayışa başladığım ilk gençlik yıllarından itibaren 12 sene geçmişti. Bu arada arkadaşlarımızın her biri iş için bir yere dağılmıştı. Bir arkadaşım iş için Suudi Arabistan'a gitmişti. İçimizden ilk onun Müslüman olduğu haberini aldım. Hatta sonradan kendisinden öğrendim. Müslüman olduktan sonra Medine'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete gittiği zaman orada Atasayar Efendi ile karşılaşıp tanışmışlar. Arkadaşımız ondan manevi ders istemiş. Atasayar Efendi, "Hayır, sen bunun için İstanbul'a Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine gitmelisin," demiş. Dostumuzun bu yaşadıklarını ben bilmiyordum. Tahminen o günlerde bir gece seher vakti panik içinde uyandım. Kendi kendime şöyle düşünmeye başladım. Ben ne yapıyorum? Tamam, Müslüman olmak lazım diyorum. Kurtuluş İslam'dadır diyorum ama Müslüman olmuyorum. Ya bu gece ölürsem ben ne olacağım? Nereye gideceğim? Allah'ım bana fırsat ver, beni kurtar. Sabahın nasıl olduğunu size anlatamam Selmancığım. Sabah Roma'daki İslam Kültür Merkezi'ne gittim. Lübnanlı tatlı bir imam efendi vardı. Kararımı ona bildirdim ve orada Müslüman oldum. İsmimi o verdi. Soy isminizi nasıl aldınız? Onu Musa Topbaş Efendi verdi. İlk namazımı Filistinli bir öğrenci grubuyla birlikte kıldım. Onlar bana kendilerini taklit ederek namaz kılmamı tavsiye ettiler. İlk namazımda sanki bir kuş oldum, uçuyordum. Gerçek mutluluğu, gerçek huzuru yaşıyordum. Namaz bittikten sonra öğrencilere dedim ki, "Artık ben Müslüman oldum. Bugünden sonra 5 vakit namaz benim üzerime farz oldu. Şu andan itibaren namazımı geçiremem. Bir sonraki vakit siz yanımda olmayacaksınız." Bense namaz kılmasını bilmiyorum. Peki nasıl namaz kılacağım? Filistinli gençler bana nasıl namaz kılınacağını, vakitlerin rekat adetlerini anlattıktan sonra Latin harfleriyle okuyacağım sureleri yazdılar. Ben onların yanından ayrıldıktan sonra ilk işim büyük kartonlara bu sureleri yazmak oldu. Bir sonraki vakitte o kartonları önüme koyup oradan okuyarak namazlarımı eda etmeye başladım elhamdülillah. Çünkü iki vaktin arasında bütün sureleri ezberleme imkanım yoktu. Sonra yavaş yavaş hepsini ezberledim. Fakat namazda otururken ayak parmaklarımı usulüne uygun olarak tam anlamıyla bükmek hiçbir zaman mümkün olmadı. Yeni bir din, yeni bir hayat demekti. Artık hayatımı tamamen dinim üzere düzenleyecektim. Dinimi derinlemesine öğrenme ve anlama çalışmasına başladım. Şeriatı yani zahiri öğrenmek zor olmuyordu. Batını yani tasavvufu ise tam anlamıyla anlamak kolay olmuyordu. Bu kararı Allah kalbime koyduktan sonra ailemin, çevremin tepkisi nasıl olacaktı? Biliyorum ailemin tepkisi hiç kolay olmayacaktı. Evet, kolay olmadı. Babam, annem çok üzüldüler. Sanki ben vatan haini olmuştum. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındaki gibi tepkilerle karşılaştım. "Nasıl olur da babanın, dedenin dinini terk ediyorsun?" diyorlardı. Annem durup durup bana "İsa aleyhisselam sana ne kötülük yaptı?" diyordu. Ben anneme "İsa aleyhisselamı ben şimdi daha çok seviyorum," diyordum ama anlatamıyordum. Beni namaz kılarken gördükçe devamlı ağlıyordu, ağlıyordu. Öyle oldu ki benim evde kalmam artık mümkün olmayacaktı. Üstelik Roma'da avukatlık yapmak bir Müslüman olarak benim için uygun değildi. Bereket bir müddet sonra İsviçre sınırında Alplerin eteğinde Biella isimli bir başka şehirde iş buldum ve oraya taşındım. Bulduğum iş bir kamu işiydi. İtalya'daki Sosyal Sigortalar Kurumu'nda bir birimde çalışıyordum. Müslüman olmak gerçekten benim için yeniden bir doğum gibi oldu. Allah Teala'nın yardımıyla karşılaştığım sıkıntıları birer birer atlattım. bazı sıkıntılara da kendim sebebiyet veriyordum. Mesela yeni iş yerimde abdesti gizli alıyordum. Namazımı arşivde gizlice kılıyordum. Bu insanların daha çok dikkatini çekti. Bana dediler ki, arkadaş sen ne yapıyorsun? Garip garip davranışlarda bulunuyorsun. Sen kimsin? O zaman onlara Müslüman olduğumu ve namaz kılma ihtiyacımın olduğunu söyledim. Bana verdikleri cevap, bize ne oldu? Yani namaz kılmak istiyorsan kıl, bu senin hayatın, bunu bizden niye saklıyorsun ki? Demek istiyorlardı. Anladım ki insanların tepkisinden çekinmeye gerek yoktu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar kınayanların kınamasına aldırmazlar buyuruyordu. Kendim olduktan sonra her şey çok daha iyi oldu. Onlarla da daha iyi anlaşır oldum. Beni takip ediyorlar, saygı duyuyorlardı. Mesela o zamanki müdürümle arkadaşlığımız ilerledi. Şu anda hala görüşüyoruz. Müslüman olmadı ama bir gence ilkokuldan üniversiteye kadar burs verdi. Hatta ilk haccıma onun parasıyla gittim. Hacca gitme niyetim vardı fakat param yoktu. Bir ara konuşurken bundan bahsetmiştim. Bir gün bana gelip, senin şu hukuk ansiklopedilerin var ya, ona ihtiyacım var, bana satabilir misin diye sordu. Ben de bu teklife çok memnun oldum ve müdürüme onları sattım. O paranın üzerine biraz daha koyarak hacca gittim. Yıllar sonra arkadaşımın evinde bu ansiklopedileri gördüm. Verdiğim kutuların içerisinde hiç açılmamış vaziyette öylece duruyorlardı. Sonradan anladım ki arkadaşımın o ansiklopedilere ihtiyacı yokmuş. Sadece ben hacca gideyim diye böyle bir davranışta bulunmuş. Bu arkadaşım kendine göre her sene hesap yapar ve kendi zekatına düşen parayı gönderirdi. Aslında Hristiyanlıkta zekat diye bir mükellefiyet yok. Zekatını da Kızıl Haç'a, kiliseye falan vermez. Ben sadece sana güveniyorum diyerek bana gönderirdi. Bunları gönderirken de mübarek günleri tercih ederdi. Sonraları şöyle söylemiştim. Kızımla akşam yatmadan önce mutlaka senin tercüme ettiğin 40 hadis kitabından birkaç sayfa okuyup daha sonra uyuyoruz. Biala'dayken düşünüyordum. Tamam Müslüman oldum ama benim işim daha bitmedi. Benim bir mürşidi kamil bulmam gerekir. Neden mürşidi kamil arama ihtiyacı oldu? Zamanımızda birçok Müslüman böyle bir ihtiyaç duymuyor veya sonradan Müslüman olanlar böyle bir arayışa girmiyor. Siz neden ihtiyaç hissettiniz? Ben bu niyetle Müslüman olmuştum. Çünkü Allah'a ulaşmak istiyordum ve ona ulaşmak için de İslam'ı canlı olarak uygulayan bir örnek görmek istiyordum. İslamiyet'i incelerken tasavvufu da incelemiştim. Tam manasıyla Allah'a ulaşmak için o büyük zatların yaşadığı gibi bir hayat yaşamam gerekiyordu. Ben bunun kararını çok önceden, Müslüman olmadan önce vermiştim. Müslüman olduktan sonra okudukça hiçbir şey bilmediğimi anladım. İslamiyet sonsuz bir deryaydı. Bu deryaya daldığım zaman bana yüzme bilen birisi gerekiyordu. Ben yüzmek istiyordum ama yüzmeyi bilmiyordum. Mevlana gibi bir insana bile Şems-i Tebrizi yol göstermişti değil mi? Şimdi yine İtalya'da Müslümanlar var. O zamanlar çok çok azdı. Benim gibi Müslüman olanlardan bir kısmı manevi rehber aradıkları zaman Kuzey Afrika'ya gidiyorlardı. Oradaki Müslümanları görmemiştim ama benim için sıcak gelmiyorlardı. Benim takip edeceğim yol oralarda değil diyordum. Allah bana başka bir yol açacak diyordum. Biliyordum ve onu bekliyordum. Bir gün Roma'da Müslüman olmuş yaşlı bir İtalyan tanıdım. Böyle bir İtalyanı bulmak kolay değildi. Ona ben bir mürşidi kamil arıyorum ama bulamıyorum. Sizin fikriniz nedir diye sordum. Bana dedi ki biliyorsun ben bir müzisyenim. İşim gereği bütün dünyayı dolaşıyorum. İslam dünyasında da şimdiye kadar belki yüzlerce şeyh gördüm. Geçen hafta İstanbul'dan döndüm. Orada 3 ay kaldım. Çok muhterem zatlar tanıdım. Bana sorarsan dünyada bağlanılacak mürşit İstanbul'da bulunan Mahmud Sami Ramazanoğlu'dur. Ben bu ismi duyduğum anda kalbime yazıldığını hissettim. Bu zat benim mürşidim olacak inşallah dedim. müzisyen İtalyan bana İstanbul'dan Şeyh Efendilerin isimlerini, adreslerini verdi. Mehmet Sait Kotku, Mahmut Efendi gibi. Halbuki bu zat başka bir tarikata bağlıydı. Üstelik de bu tarikatta vazifeli birisiydi. 1977 yılıydı. İlk fırsatta elimdeki bu listeyle 2 günlüğüne İstanbul'a geldim. Elimdeki listeyi bir kenara koydum. Benim aradığım ve bağlanacağım zat Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri olacak diyordum. Hatta onun Erenköy'de oturduğunu öğrendiğim için kaldığım oteli Kadıköy'deki Rıhtım Otel olarak ayarlamıştım. Ama muhterem üstadımıza ulaşmak kolay olmadı. Dil olmadığı için anlaşamıyordum. Bir türlü muhterem üstadımıza götürecek bir aracı bulamadım. İkinci gün belki oradan bir yol bulurum diye Fatih'teki İskender Paşa Camii'ne gittim. Orada durumumu İngilizce olarak anlatmaya çalışırken beni hemen caminin karşısındaki bir mobilya dükkanına götürdüler. Orada Ahmet Haticioğlu isminde çok nazik, yaşlı bir amca vardı. Çok iyi İtalyanca biliyordu. Rodos Adası'nda doğmuş. O zamanlar ada İtalyanların işgali altında olduğu için İtalyanca öğrenmiş. Benim niyetimi öğrenince meğer Musa Efendi rahmetullahi aleyhi tanıyormuş, ona telefon ettim. Akabinde hemen bir taksiye binip Üsküdar Sultantepe'deki Musa Efendi'nin köşküne gittim. Yanında İngilizce bilen bir tercüman ve Mustafa Temel amca vardı. Musa Efendi çok sabırlı bir şekilde tebessüm ederek, dinleyerek bana cesaret verdi. Musa Efendi Fransızcayı çok iyi biliyordu. İtalyanca ile Fransızca aynen Türkçe ve Azerice gibidir. Birbirine çok yakın olduğu için kolay anlaşılır. Sami Efendi'ye ulaşacak zamanım kalmamıştı. O yüzden Musa Efendi'nin onun vazifelisi olduğunu ve ders verdiğini öğrendiğim için Sami Efendi'yi görmeden direkt ondan ders istedim. Çünkü benim kalbim mürşit olarak Sami Efendi Hazretlerini istiyordu. Musa Efendi bana, "Siz nerede kalıyorsunuz?" diye sordu. Daha sonra, "Bu akşam İngilizce bilen birisi gelip size dersinizi güzelce tarif edecek." dedi. İlk gelişimde Sami Efendi Hazretlerini görmeden İtalya'ya geri döndüm. Sami Efendi Hazretlerini görmek ertesi sene Türkiye'ye gelişimde nasip oldu. Beylerbeyi'ndeki müstakil bir evde bir sohbetine katıldık. Onu gördüğümdeki duygularımı anlatamam. Çok hafif, naif bir insandı. Bir deri bir kemikti ama tamamen nurdu. Hatta sanki ruhtan ibaretti. Sohbet haricinde neredeyse hiç konuşmuyordu. Sohbet ettiği ortamda veya normal diğer zamanlarda onun bulunduğu meclise girdiğiniz anda sanki o mekan tamamen elektrik yüklüydü. Siz o büyük enerjinin içine giriyor veya çekiliyor bir başka aleme geçiyordunuz. Benim için şu anda bile hala Türkçe zor bir dil. O günlerde bir kelime bile bilmiyordum. Fakat sohbetlerde sanki her şeyi anlıyordum. Arkadaşlar daha sonra sohbeti tercüme ediyorlardı ama benim ihtiyacım kalmıyordu. Sohbetlerde bir bereket vardı. Sanki bir nur gelip içime yerleşiyor ve içim aydınlanıyordu. O bana yetiyordu. Sohbetler beni tam anlamıyla şarj ediyor ve o şarj bir sene gidiyordu. Daha sonraları Medine'ye hicret etti. Ondan sonra her fırsatı kullanarak umre ve hacca gittim. Birlikte 2 defa hac yaptık. Müslüman olduktan sonra rüyalarım kesilmişti. 1982 yılında rüyamda Sami Efendi'yi gördüm. Kendisi Kabe'de bulunuyordu ve "Buraya gel oğlum" diyerek beni çağırıyordu. Bunun üzerine hemen gerekli işlemleri yaparak hacca gittim. O Sami Efendi'yi son görüşüm oldu. Peki Musa Efendi'yi görünce ne hissettiniz? Kendisine karşı hemen bir muhabbet, bir aşk oldu. O anda Musa Efendi'yi gerçekten benim babam gibi gördüm. Zaten daha sonraki hayatımda bana hep babalık yapacaktı. Bana hep doğru ve kolay yolları gösterecekti. Bütün manevi derslerimi de kendisi kontrol ederdi. Bütün problemlerimi çözerdi. Mesela daha sonraki yıllarda zannediyorum Nefs dersindeyken bana bir hal oldu. Acaba kıldığım namaz oldu mu, abdestim oldu mu diye bir düşünceye kapılıyor ve tekrar tekrar yapıyordum. Ta ki bazen hareketsiz kalıncaya kadar. Baktım böyle olmayacak, İstanbul'a gelip Musa Efendi'nin huzuruna çıktım. Durumu anlattıktan sonra gözlerime bakarak eliyle bir kesme işareti yaptı. O anda bendeki vesvese tamamen gitti, eski halime kavuştum ve İtalya'ya geri döndüm. Gelecek ay Türkiye'ye geldikten sonra evlilik, dilsiz anlaşma, İtalya'da Mekke dönemi, gafletten kurtulmak için başlıklarıyla bu mülakat devam edecek değerli dinleyenler. Mülakatın ilk bölümünü burada noktalamış oluyoruz. Evet, bir başka hikaye Abdurrahman İslam anlatıyor üst başlığıyla. Allah'a giden yol kapanmadı başlıklı mülakatı paylaştık. Selman Tan'ın kaleminden, röportajından değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından paylaştık bu mülakatı. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.